Ayrım 41, eşya hukuku, sayfa 587. 2. Doğal güçler. Medeni kanunun 762. maddesi aşağıdaki şartlarla doğal güçlerin de taşınır mülkiyetine konu teşkil edebileceğini kabul etmektedir. A. Bunlar edinmeye, temellüke elverişli olmalıdır. Bundan maksat kişilerin hakimiyet altına alarak yararlanabilme imkanıdır. Elektrik enerjisi, atom enerjisi bu niteliktedir. Halbuki güneş ışınları, rüzgar hakimiyet altına almaya elverişli değildir. B. Bu güçler taşınmaz mülkiyetinin kapsamına girmemelidir. Bir taşınmazdaki suyun sağladığı enerji taşınmaz mülkiyetine bağlıdır. Bu sebeple taşınır mülkiyeti konusu olmaz. İşte biri olumlu, diğeri olumsuz bu iki şartı gerçekleştiren doğal güçler, Medeni Kanun madde 762 uyarınca taşınır mülkiyetine konu teşkil edebilirler. Fakat Medeni Kanun'da kabul edilen bu çözüm tarzı eleştirilmekte, doğal güçler üzerinde bir zilyetlik ve mülkiyet söz konusu olamayacağı ileri sürülmekte, doğal güçler üzerinde yapay bir şekilde mülkiyet tanımaya bir zorunluluk da bulunmadığına işaret edilmektedir. Bu kanaatte olanlara göre doğal güçleri üreten veya nakleden eşya üzerindeki hakkın korunması ile bu güçlerden yararlanma da korunmuş olur. Örnek olarak dinamo ve teller üzerindeki mülkiyetin korunması bunlardaki elektrik enerjisinden yararlanmayı da korur. Bu güçler daima bir değişme halinde oldukları için bunlar bakımından istihkak iddia etmek mümkün olamayacağına, bunları rehnetmeye de imkan olmadığına göre doğal güçlerin taşınır mülkiyetine tabi tutulmasının bir faydası da yoktur. Enerji satışının taşınır satış hükümlerine tabi olmasının arzu edilmesi de bunların taşınır mülkiyetine tabi olmalarını haklı göstermez. Zira borçlar kanunu sadece taşınır mülkiyetine tabi malların satışını değil, taşınmaz satışı dışındaki her türlü satışı taşınır satışı saymaktadır. Borçlar kanunu madde 184. Şu halde doğal güçleri taşınır mülkiyetinin konusu saymadan da bunların taşınır satış hükümlerine tabi tutulması mümkündür. 2. Taşınır mülkiyetinin kazanılması. Taşınır mülkiyetinin kazanılması bakımından devren kazanma ve aslen kazanma ayrımı yapılır. Bir devren kazanma. Mülkiyetin bir kişiden diğerine geçtiği hallerde devren kazanma söz konusu olur. Devren kazanma ya devreden ile kazanan kişinin bu hususta anlaşmaları sonucu gerçekleşir veya onların iradeleri dışında mirasın geçmesi şeklinde ortaya çıkar. Kural olarak hukuki işleme dayanan kazanmalarda cüz'i halefiyet, mirasın geçmesinde külli halefiyet söz konusu olur. Miras yolu ile taşınır mülkiyetinin kazanılması, miras hukukunda görüldüğü için biz burada sadece Medeni Kanun madde 763 uyarınca tarafların anlaşması sonucunda gerçekleşen devren kazanmayı inceleyeceğiz. Bu hususta önce prensibi ve istisnasını, sonra da hükmen teslim ve mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin özelliğini ele alalım. 1. Prensip. Medeni Kanun'un 763. maddesine göre taşınır mülkiyetinin nakli için zilyetliğin devri gerekir. Bir taşınırın zilyetliğini iyi niyetle ve malik olmak üzere devralan kimse, devredenin mülkiyeti devir yetkisi olmasa bile zilyetlik hükümlerine göre kazanmanın korunduğu hallerde o şeyin maliki olur. A. Görüldüğü üzere Medeni Kanun madde 763, zilyetliğin devri ifadesini kullanarak zilyetliğin teslim yolu ile devri yanında teslim bulunmadan zilyetliğin devri, hükmen teslim, zilyetliğin havalesi imkanını kabul etmiş bulunmaktadır. B. Zilyetliğin devrinin mülkiyeti kazanana geçirmesi için bu hususta tarafların anlaşmış olması gerekir. Doktrinde genellikle aynı sözleşme tarzında da ifade edilen mülkiyetin geçmesi hususundaki bu anlaşmaya Medeni Kanun madde 763'te işaret edilmemiştir. Durum İsviçre Medeni Kanunu bakımından aynıdır. Buna rağmen gerek doktrin, gerek İsviçre Federal Mahkemesi bu anlaşmayı aramakta fakat buna bir dayanak göstermemektedirler. Kanaatimizce Medeni Kanun'un 763. maddesinde bu anlaşmadan söz edilmemesinin sebebi rızalarda uyuşma unsurunun esasen zilyetliğin devrinde yer almasıdır. Zira bir kimse malik olmak niyetiyle zilyetliğini kazanmadıkça malik olmaz. Zilyetliği devreden önceki malik de kazanan kimseyi malik kılmak arzusu ile davranmadıkça kazanan kimse için devir yolu ile zilyetlik kazanması söz konusu olmaz. Örnek olarak A bir malını B'ye kira için verse, B bunu malik olmak için alsa, K malın zilyetliğini devir yolu ile kazanmış olmaz. Bu sebeple mülkiyeti de kazanamaz. C. Zilyetliğin mülkiyeti geçirmek üzere devredilmesinin bu sonucu sağlayabilmesi için zilyetliği devredenin mülkiyeti devre yetkisi bulunmalıdır. Esas itibariyle malın maliki bu yetkiye sahiptir. Fakat tasarruf yetkisini kısıtlayan bir sebep varsa malik mülkiyeti devredemez. Üçüncü kişiler prensip itibariyle bir temsil yetkisine sahip olmadıkça başkasına ait bir malın mülkiyetini devredemezler. Fakat Medeni Kanun madde 763 devir yetkisi bulunmayan bir kişiden mülkiyetin kazanılabilme imkanını tanımıştır. Medeni Kanun madde 763'ün ikinci cümlesine göre kazanan kimse iyi niyetli ise ve zilyetlik kuralları kazanmasını koruyorsa devir yetkisi bulunmayan bir kimseden mülkiyetin kazanılması mümkündür. Zilyetlik kurallarının hangi hallerde kazanmayı koruduğunu daha önce açıklamış bulunuyoruz. Medeni Kanun madde 763'te aranan iyi niyet şartına gelince bunun anlamı devri yapanın bu devri yapmaya yetkili olmadığını kazanan kişinin bilmemesi ve bilmesi gerekmemesidir. Medeni Kanun madde 3. Bu tasarruf yetkisi sınırlanmış malik bakımından kısıtlamayı bilmemek, malik olmayan üçüncü kişilerin yaptıkları devirde ise ya onların malik olmadıklarını bilmemek yahut da malik olmadıklarını bilmekle beraber bunların tasarruf yetkileri bulunduğuna güvenmiş olmak tarzında ortaya çıkar. Fakat bütün hallerde kendisinden beklenen özeni sarf etmiş olsalar gerçek durumu öğrenebilecek olan kimseler iyi niyet iddiasında bulunamazlar. Zilyetin tasarruf yetkisine güvenerek mülkiyet kazanması imkanı aşağıdaki özel hallerde yoktur. 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 21.5.1997 tarihli 4262 sayılı kanunla değiştirilmiş 20. maddesinin D bendine göre tescil edilmiş araçların her çeşit satış ve devirleri, aracı motorlu taşıtlar vergisi borcu bulunmadığına dair belgenin ibrazı halinde araç sahibi adına düzenlenmiş tescil belgesi esas alınarak noterlerce yapılır. Noterlerce yapılmayan her çeşit satış ve devirler geçersizdir. Bu sebeple tescil belgesi sahibi olmayan bir zilyetten trafik siciline tescil edilmiş bir aracın mülkiyetini iyi niyet ile kazanma imkanı yoktur. Kanunda trafik sicilindeki kayıtlara güvenin korunacağına ilişkin bir hüküm de bulunmadığından trafik kaydındaki yolsuz tescile iyi niyetle dayanarak geçerli hak kazanmak mümkün değildir. Gemi siciline kayıtlı bir gemi de ancak sicil esaslarına göre kazanılabilir. Türk Ticaret Kanunu madde 868, 894 ve D. Taşınır mülkiyeti hükümleri uygulanmaz. Özel bir durum da 3226 sayılı Finansal Kiralama Kanunu'na tabi taşınır mallar için söz konusudur. Bu kanunun 8. maddesine göre finansal kiralama sözleşmesi kiracının ikametgahı noterliğinde özel sicile tescil edilir. Tescilden sonra üçüncü kişilerin finansal kiralama konusu mal üzerindeki aynı hak kazanımları kiralayana karşı ileri sürülemez. D. Mülkiyetin devrinin geçerli olması için bu tasarruf işleminin geçerli bir kazanma sebebine dayanması gerektiği hususunda medeni kanunumuz açık bir hüküm sevk etmiş değildir. Halbuki taşınmaz mülkiyetinin devri bakımından medeni kanun açıkça tasarruf işleminin geçerli bir kazanma sebebine dayanması gerektiğini, tescilin dayandığı borç ilişkisindeki sakatlığın mülkiyetin geçmesine engel olacağını kabul etmiştir. Medeni Kanun Madde 1024. Buna tescilin sebebe bağlılığı veya illilik prensibi denir. Evvelce belirttiğimiz gibi sakat bir borç ilişkisine dayanarak yapılan tescil yolsuz bir tescil olur ve böyle bir tescil mülkiyeti geçirmez. Hala malik olan kişi açacağı tapu kaydının düzeltilmesi davası ile bu yolsuz tescili düzelttirebilir. Taşınır mülkiyetinin devri bakımından taşınmazlardakine benzer bir hüküm medeni kanunumuzda yoktur. Bu sebeple taşınır mülkiyetinin devrinde devir işleminin buna sebep teşkil eden borç ilişkisine bağlı olup olmadığı, borç ilişkisindeki sakatlığın devir işleminin geçerliliğini etkileyip etkilemeyeceği doktrinde ve mahkeme içtihatlarında tartışma konusu olmaktadır. İsviçre Federal Mahkemesi 1929 yılına kadar taşınır mülkiyetinin devri işleminin buna sebep teşkil eden borç ilişkisinden bağımsız olduğunu, borçlandırıcı işlemdeki sakatlığın devri sakatlamayacağını, mücerretlik, soyutluk prensibini kabul etmiştir. Fakat Federal Mahkeme 1929 yılındaki bir kararında bu görüşü değiştirerek medeni kanun bakımından taşınmaz mülkiyetinin devrinde olduğu gibi taşınır mülkiyetinin devrinde de sebebe bağlılık, illilik prensibinin geçerli olduğunu kabul etmiştir ve bu görüşünü korumaktadır. Fakat bazı yazarlar bu bağlamda İsviçre'de Wontür, Türkiye'de Arslanlı, kanaatimizce de haklı olarak taşınır mülkiyetinin devri tasarrufunun soyut olduğunu, devre sebep teşkil eden borç ilişkisindeki sakatlığın tasarruf işleminin geçerliliğini etkilemeyeceğini kabul etmektedirler. Zira taşınmazlarda olduğu gibi taşınır mülkiyetinin devrinin de sebebe bağlı olduğu görüşü benimsenirse, borçlar kanununun sebepsiz zenginleşme hükümlerinin uygulama alanı çok daralacak. Borç olmayan şeyin ifasına ilişkin borçlar kanunu madde 62 hükmünün varlığı anlamsız kalacaktır. Fakat işaret edelim ki soyutluk görüşü benimsense dahi bir sakatlık hem borçlandırıcı işlemde hem de tasarruf işleminde oluşursa bu takdirde bu iki işlem birbirine bağlı olduğu için değil sakatlık sebebi her ikisinde de bulunduğu için mülkiyetin devri geçerli olmaz. Örnek olarak bir mal hile ile satın alınıp teslim alınınca hile her iki işlemi de ayrı ayrı sakatlar. Kabul edilecek görüş etkisini şu noktada gösterir. Taşınır mülkiyetinin devrinde de sebebe bağlılık prensibi geçerli olursa, mülkiyetin devri işlemi geçerli bir kazanma sebebine dayanmıyorsa, devri yapan hala malik kalmaya devam edecek ve malın zilliyetine karşı istihkak davası açma imkanına sahip olacaktır. Soyutluk prensibi geçerli olursa, mülkiyetin devri geçerli bir hukuki sebebe dayanmasa bile mülkiyet kazanan kimseye geçer. Fakat devralanın bu kazanması bir sebepsiz zenginleşme teşkil eder. İstihkak davası bir aynı dava olup bir zaman aşımına tabi değilken, sebepsiz zenginleşme davası bir kişisel dava olup borçlar kanunu madde 66'daki zaman aşımına tabidir. Sebebe bağlılık prensibi devredeni ve alacaklılarını, soyutluk prensibi kazananı ve onun alacaklılarını korur. Fakat çoğu zaman borç ilişkisini sakatlayan sebep irade sakatlığı, ehliyetsizlik, ayrıca devir işleme esnasında da devam ettiği için bu hallerde soyutluk prensibi uygulansa bile mülkiyeti devir işleminin kendisi sakat olduğu için mülkiyet geçmiş olmaz. Bu hallerde mülkiyetin devrinin soyut sayılması bir önem arz etmez. E. Taşınır mülkiyetinin geçmesi bakımından taşınmaz mülkiyetinden farklı bulunan bir esasa da işaret etmemiz gerekir. Taşınmaz mülkiyetini devir borcu doğuran bir ilişkide malikin borcunu ifa etmemesi halinde ona karşı alacaklının açacağı eda davasında medeni kanun bir yenilik doğuran hüküm verilmesi ve mülkiyetin mahkeme kararının kesinleşmesiyle geçmesi esasını kabul etmiş olduğu medeni kanun madde 705-716 halde taşınır mülkiyetinin devir borcunu doğuran bir ilişkide borcunu ifa etmeyen malike karşı alacaklı benzer bir imkana sahip değildir. Taşınırlarda borçlu malike karşı alacaklının açacağı eda davasında daya mahkumiyet hükmü verilir ve bu hüküm icrası cebri icra yolu ile elde edilebilir. İcra İflas Kanunu madde 24. Alacaklı ancak icra vasıtası ile mal kendisinin zilliyetliğine tabi kılınınca mülkiyeti kazanır. 2. Zilliyetlik devredilmeden mülkiyetin kazanıldığı haller. A. Borçlar Kanunu'nun 231. maddesine göre müzayedede bir mal alan kimse onun mülkiyetini ihale anında iktisap eder. Böylece ihaleye rağmen mal alıcıya teslim edilmezse alıcı bir eda davası değil, mülkiyete dayanan Medeni Kanun madde 683 bir istihkak davası açma imkanına sahiptir. Bu esasın sadece ihtiyari açık artırmalara münhasır olup olmadığı tartışmalıdır. Cebri açık artırmalar bakımından da kanunda bir açıklık yoktur. Fakat ihtiyari açık artırmalarda ihale ile mülkiyetin geçtiği kabul edildiğine göre cebri açık artırmalarda da aynı esasın uygulanması evleviyet icabı sayılabilir. Taşınır malların icra aracılığıyla paraya çevrilmesinin pazarlıkla satış tarzında yapılması halinde mülkiyetin geçmesi için zilliyetliğin devri zorunludur. B. Kısa elden teslim halinde de mülkiyet esasen mala zilliyet bulunan kimseye devredildiği için zilliyetliğin devri söz konusu olmaz. Tarafların anlaşması üzerine zilliyetin sıfatının değişmesiyle mülkiyet geçer. Buna karşılık hükmen teslim ve zilliyetliğin havalesi yolu ile mülkiyetin devrinde, mülkiyet zilliyetliğin bu yollarla devri ile kazanıldığı için bu halin bir istisnası söz konusu değildir. İstisna, zilliyetliğin teslim aranmadan devri noktasındadır. Medeni kanunun hükmen teslim yolu ile mülkiyet kazanılmasına koyduğu sınırlamaları aşağıda inceleyeceğiz. C. Külli halifiyet hallerinde de mülkiyetin geçmesi zilliyetliğin devrine bağlı değildir. Mirasın geçmesi bakımından esasen kanun, miras bırakanın zilliyetliğinin de ölüm olayıyla mirasçılara geçtiğini kabul etmektedir. Medeni Kanun madde 599. Fakat bu durum birden çok mirasçı bulunan hallerde miras ortaklığı için söz konusudur. Mirasın paylaşılmasında her bir mirasçının kendi payına düşen taşınır mallarda mülkiyeti kazanması zilliyetliğin devri prensibine tabidir. Türk Ticaret Kanunu'nun 551. maddesinin kenar başlığında açıklandığı üzere şirketlerin birleşmesi halinde de külli halefiyet cereyan eder. Birleşme işleminin kesinleşmesiyle taşınır malların mülkiyeti zilliyetliğin devri işlemine gerek kalmadan kalan veya yeni kurulan şirkete geçer. D. Medeni Kanunun 105. maddesinin 1. fıkrasına göre tüzel kişiliğin kazanılmasıyla birlikte vakfedilen malların mülkiyeti ve haklar vakfa intikal eder. Vakıf, yerleşim yeri mahkemesi nezdinde tutulan sicile tescil ile tüzel kişilik kazanır. Burada da taşınır malların mülkiyetinin zilliyetliğin devre işlemine gerek kalmadan vakfa geçmesi kabul edilmiş bulunmaktadır. E. Gemi siciline kayıtlı bir geminin devri için malik ile kazananın mülkiyetin kazanana geçeceği hususunda anlaşmaları yeterlidir. Türk Ticaret Kanunu madde 868. 3. Hükmen teslim yoluyla mülkiyet kazanılmasındaki sınırlamalar. Taşınır mülkiyetinin hükmen teslim yolu ile geçmesi hususunda Medeni Kanun madde 766 iki sınırlama getirmektedir. Bu hükme göre bir taşınırın mülkiyetini nakdeden kimse özel bir hukuki ilişkiye dayanarak o şeyin zilliyetliğini korursa mülkiyet teslimsiz geçmiş olur. Ancak bu işlem üçüncü kişileri zarara sokmak veya taşınır rehni kurallarından kurtulmak için yapılmışsa mülkiyetin nakli sonuç doğurmaz. Böyle bir amaç güdülüp güdülmediğini hakim takdir eder. Şu halde ilk sınırlama üçüncü kişileri zarara uğratmak amacıyla yapılan hükmen teslim yolu ile taşınır mülkiyetinin devrinin geçersiz olmasında kendini gösterir. Burada üçüncü kişilerden maksat taşınırı devredenin alacaklılarıdır. Sınırlamanın uygulanabilmesi için zarar verme amacının gerek devreden de gerekse kazananda bulunması aranmalıdır. Şayet taşınırı kazanan kimse iyi niyetli ise, yani devredenin zarar verme amacını bilmiyorsa, Medeni Kanun madde 766'daki sınırlama uygulanmaz. Devreden borçlunun alacaklılarından mal kaçırmaya ilişkin tasarrufu geçersiz ise, alacaklıları koruma amacı güden genel bir düzenleme icra ve iflas kanununda öngörülmektedir. borçlu ile üçüncü kişi arasındaki hükümsüz tasarruflara karşı alacaklının tasarruf konusu malın borçlunun mal varlığından çıkmadığı iddiası ile istihkak davası açabileceği kabul edilmiştir. İcra İflas Kanunu 97-99-228. Medeni Kanun madde 766'da yer alan ikinci sınırlama, hükmen teslim yolu ile mülkiyetin naklinin taşınır rehni hükümlerinden kurtulmak amacı ile yapılması halinde mülkiyetin naklinin sonuç doğurmamasıdır. Şöyle ki, bir taşınır malı rehnetmek için teslim şarttır. Rehneden malı fiilen ve münhasıran hakimiyeti altına bulundurdukça rehin hakkı doğmaz. Medeni Kanun madde 939 fıkra son. Taraflar bu hükümden kaçınmak için şöyle bir yola başvurabilirler. Malını B'ye rehnedip kredi almak isteyen A, malı B'ye satar ve sonra B'den malı kiralar. Taraflar belirli bir zaman içinde A'nın parayı ödeyip malı geri alabilmesi hususunda bir anlaşma yaparlar. Böylece satış bedeli krediyi, kira bedelleri faizi, geri alma süresi de kredinin vadesini oluşturur. Bu iki sınırlamanın getirilmesi amacının somut olayda gerçekleşip gerçekleşmediğinin belirlenmesi hakimin takdir yetkisine bırakılmıştır. Medeni Kanun madde 766 son. Hükmen teslim yolu ile mülkiyetin devri üçüncü kişileri zarara sokmak veya taşınır rehni kurallarından kurtulmak amacıyla yapılmışsa, Medeni Kanun madde 766 hükmünün ifadesiyle mülkiyetin nakli sonuç doğurmaz. Bu mutlak ifadeden yapılan işlemin gerek üçüncü kişiler gerekse taraflar için geçersiz sayılması gerektiği sonuç çıkmaktadır. Böylece üçüncü kişileri özellikle mülkiyeti devredenin alacaklılarını zarara uğratmak amacıyla yapılan işlemin ahlaka aykırı borçlar kanunu madde 19 olacağı, taşınır rehni kurallarından kurtulmak amacı ile yapılan işlem ise kanuna karşı hile olarak yorumlanabileceği düşüncesiyle yapılan işlemin sadece üçüncü kişiler için değil, aynı zamanda taraflar arasında da geçersiz sayılması fikrinin geçerli görüldüğü söylenebilir. 4. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi bir satış sözleşmesi dolayısıyla alıcıya teslim ettiği mal üzerinde bir şartın gerçekleşmesine kadar satıcının mülkiyetinin devam etmesi hususunda tarafların anlaşmasıdır. Söz konusu şart çoğu zaman satış bedelinin ödenmesidir. Gerçekten taksitle alım satımın yaygın hale gelmesi bu kurumun önemini artırmıştır. Zira mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi kredi ile satış yapan bu kimsenin alacağını teminat altına alacak bir imkan teşkil etmektedir. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi esas itibariyle satış sözleşmesi dolayısıyla yapılır. Söz konusu sözleşmeye konulan bir kayıt tarzında yapılabileceği gibi ayrı bir sözleşme olarak da yapılabilir. Bu imkan Trampa'da da uygulanabilir. Taşınmazlar ve taşınır eşya olmamakla beraber aksi belirtilmedikçe aynı hükümlere tabi olan hayvanlar için mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi yapılması mümkün değildir. Borçlar Kanunu madde 214 fıkra 2, Medeni Kanun madde 764 fıkra 2. Zira taşınmazlarda rehin tapu siciline tescil ile yapıldığı için satılıp alıcıya teslim edilen taşınmaz üzerinde rehin ipotek kurulması ile satıcının satış bedeli alacağı korunur. Hatta kanun satıcıya tescile tabi kanuni ipotek hakkı tanımıştır. Medeni Kanun madde 893. Keza hayvanlar için de teslimsiz rehin kurma imkanını kanun tanımış bulunmaktadır. Medeni Kanun madde 940. Bu sebeple bunlar hakkında mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi yapmak ihtiyacı yoktur. Medeni Kanun'un 764. maddesine göre başkasına devredilen bir malın mülkiyetinin saklı tutulması kaydı ancak resmi şekilde yapılacak sözleşmenin devralanın yerleşim yeri noterliğinde özel siciline kaydedilmesiyle geçerli olur. Şu halde Medeni Kanun madde 764'te aranan şekil şartı sözleşmenin noterde resmi şekilde düzenlenmesini gerektirir. Noterlik Kanunu madde 89, mülkiyeti saklı tutulması kaydı ile satış sözleşmesinin madde 84 vade uyarınca düzenleme biçiminde yapılması mecburiyetini koymuştur. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi herhangi bir noterde resmi şekilde düzenlenebilir. Resmi şekilde düzenlenen sözleşmeyi alıcının yerleşim yeri noteri, bu hususta tutulan özel sicile, noterlik kanunu madde 108, kaydedecektir. Medeni kanun madde 764. Bu tescil kurucu bir fonksiyona sahiptir. Tescil yapılmadıkça mülkiyet saklı tutma sözleşmesi geçerli olmaz. Fakat tescilin üçüncü kişilerin iyi niyetini kaldıran bir kamuya açıklık fonksiyonu yoktur. Diğer bir ifadeyle mülkiyeti saklı tutma sicilindeki kaydın herkes tarafından bilindiği ve bilinmesi gerektiği yolunda bir kural mevcut değildir. Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesinin hükmüne gelince satış bedeli henüz tamamen ödenmediği, daha geniş ifadeyle şartın gerçekleşmediği devrede satılıp alıcıya teslim edilmiş olan malın mülkiyeti satıcıda kalır. Mülkiyetin geçmesi bir şarta ve çoğu zaman satış bedelinin tamamen ödenmesi şartına ertelenmiştir. Yalnız işaret edelim ki bu geciktirici şart satış sözleşmesi için değil, mülkiyetin geçmesi içindir. Şartın gerçekleşmesinden önceki devrede alıcının durumu emin sıfatı ile zilyet durumudur. İyi niyetli olmayan üçüncü kişiler lehine yapılan tasarruflar geçersizdir. Şart gerçekleşince alıcı mülkiyeti kazanır. Kararlaştırılan zamanda satış bedeli ödenmezse, yani şart gerçekleşmezse, satıcı mal üzerinde mülkiyet hakkını ileri sürerek bunu geri alabilir. Bunun için aralarındaki satış sözleşmesini feshetmesi gerekir. Medeni Kanun madde 765'e göre taksitle mal satan kimse bu satımlara ilişkin özel hükümlere uymak koşuluyla mülkiyeti saklı tutma sözleşmesine dayanarak sattığı malın geri verilmesini isteyebilir. Taksitle satımda satıcının malın geri verilmesini istemesi halinde sahip olduğu haklar Borçlar Kanunu madde 233'te de yer almaktadır. Buna göre satıcının geri vereceği satış bedelinden indirebileceği şeyler hakkaniyete uygun bir kira bedeli ve malın kullanılmasından doğan zararlar için tazminattır. Alıcıya bundan fazla borç yükleyen sözleşmeler hükümsüzdür. 41. ayrımın sonu sayfa 598.